huzur arayan topraklar. Merhaba sevgili dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Teknik yapımda Burak Hararoğlu, yapım yardımcısı Melda Alpay ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Güzel bir gün dileklerimizle başlıyoruz programımıza. Bu programda yine Orta Doğu'daki gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Geçmişten günümüze Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikalarını değerlendireceğiz. Bu politikaların bölgeye etkileri üzerinde duracak gelinen çatışma ortamını irdeleyeceğiz. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince bize 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Tekrar edelim telefon numaralarımızı: 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bir kez daha tekrar edelim: ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Amerika'nın Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerini telefon bağlantısı yapacağımız Profesör Doktor Oya Akgönenç Muyusittin'le değerlendireceğiz. Stüdyoda ise değerli konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'la birlikteyiz. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sema Hanım. Teşekkür ediyorum.
Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ve bölgesel düzeyde başat rolünün en önemli alanlarından birinin Orta Doğu olduğunu söylersek abartmış olmayız sanıyorum. Aslında bu bir anlamda yeni Orta Doğu kurma stratejisi üzerine kurulu bir ilişki. Bu stratejide dönemsel değişimler yaşandığını biliyoruz. İsterseniz Soğuk Savaş döneminden başlayalım. Bu dönemde Amerika'nın bölgeye ekonomik ve politik yaklaşım üzerinde duralım öncelikle. Ardından İsrail ile ilişkiler, Soğuk Savaş döneminin son gelişmeleri, İran İslam Devrimi, Irak-İran Savaşı ve izlenen politikanın bölgeye etkilerine değinelim hocam.
Tabii. Şimdi tarihsel anlamda baktığımızda bir kere Orta Doğu büyük güçlerin çıkış noktası. Mesela yine tarihe bakıldığında Kadeş Barış Anlaşması, bu Hititle Mısır arasında bakıldığında burada bir tesadüf değil. Dolayısıyla büyük imparatorlukların ortaya çıktığı kadar büyük imparatorlukların bir anlamda rüştünü ispatladığı bir alan olarak da Orta Doğu karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle Amerika Birleşik Devletleri açısından Orta Doğu'ya baktığımızda Amerika her ne kadar diğer batılı devletlere göre bu bölgeye geç girmiş bir aktör olsa da aslında Soğuk Savaş öncesi itibariyle de bölgeyle bir ilgisi ve bölgeye yönelik olarak izlediği bir takım politikalar ve kullandığı araçlar var. Mesela en temel araçlardan biri misyonerlik faaliyetleri. Biliyorsunuz 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı coğrafyasında yoğun bir misyonerlik faaliyeti var ve bu misyonerlik faaliyetleri sadece Balkanlarla ve Anadolu'yla sınırlı değil, Orta Doğu'da da birçok yerde açtı. Kolejler, okullar ve benzeri var. İkincisi mesela arkeoloji çalışmaları adı altında bölgenin özellikle petrol rezervlerini tespit etmeye ve bunları Amerikan şirketlerinin çıkarlarına yönelik olarak sunmaya yönelik bir politikası var. Fakat bunu Birinci Dünya Savaşı ve hemen sonrasında gerçekleştiremiyor. Sonuçta İngiltere ve Fransa kısmen halen hakim birer güç. Özellikle de İngiliz etkisi Amerika Birleşik Devletleri'ni Orta Doğu'da daha temkinli ve daha zamana yayılmış bir politika izlemeye sevk ediyor. Burada tabii birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi bir kere Orta Doğu medeniyetler beşiği. Bunun öyle bir psikolojik etkisi var ki özellikle üç büyüklüğünün çıktığı merkez olarak siz Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler üzerinde orada sağlayacağınız bir hakimiyetle birlikte orada bir projeksiyon yapabilme ve bunu kendi güç politikalarınız çerçevesinde kullanabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Bugün mesela Amerikasız bir Orta Doğu'yu konuşamamamızın ya da Arap-İsrail sorunlarını konuşamamızın en büyük nedeni bu. Şimdi İkinci Dünya Savaşı Amerikan Orta Doğu politikaları açısından tam bir kırılma noktası. Nedenine gelince İkinci Dünya Savaşı ile birlikte İngiltere'nin sadece Orta Doğu'da değil bütün dünyada kolonileri üzerindeki etkisi zayıflamaya başlıyor. Yani bunu devam ettirebilecek ekonomik güçten yoksun, finansal güçten yoksun bir İngiltere ve buna karşılık dipdiri ortaya çıkmış. Birinci Dünya Savaşı'nda kaçırdığı fırsatı İkinci Dünya Savaşı'nda ve sonrasında etkin bir şekilde kullanmaya çalışan bir Amerika var. Ve Amerika'nın burada en büyük avantajı İngiltere'nin orada tesis ettiği bir Orta Doğu var ve bu Orta Doğu'ya özellikle de Suez krizi sonrası tamamen hakim olma imkanını yakalıyor. Şimdi nedir Suez krizi? Biliyorsunuz İngiltere, Fransa ve İsrail üçlüsü burada Mısır'a, Nasır'ın Suez kanalını millileştirmesine karşı bir ortak harekat düzenliyorlar ve bu harekat karşısında Sovyetlerin takındığı tutum Amerika Birleşik Devletleri'ne Orta Doğu politikasında taktiksel de olsa radikal bir adıma itiyor ve bu bağlamda İngiliz ve Fransız etkisinin artık kaybettiği ve Amerika'nın bunun yerine daha hakim bir güç olarak çıktığı bir kriz söz konusu oluyor. Ve Amerika'nın Orta Doğu hegemonyası burada tescillenmiş oluyor. Bu birincisi. İkincisi, Amerika'nın Orta Doğu politikasına baktığımızda Soğuk Savaş itibariyle buradaki birinci önceliği bölgedeki kaynaklar, bunların korunması, petrol başta olmak üzere. İkincisi, Sovyetlerin bölgeye iniş, Avrasya güzergahı üzerine biliyorsunuz güney sıcaklara, sıcak bölgelere iniş noktası, Basra Körfezi dahil olmak üzere Boğazlar ve Akdeniz boyutuyla. Üçüncüsü ise Sovyetlerin kuşatılması projesi. Bütün bunlara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Truman doktrininden itibaren ki genelde 2. Dünya Savaşı sonrası itibariyle uyguladığı Orta Doğu'ya yönelik Orta Doğu'luk politikaların temeli dönemin başkanlarının adlarıyla adlandırılır. Mesela Eisenhower, Nixon baktığınızda, sonrası itibariyle Carter, bütün bu doktrinlere baktığınızda özü tamamen Orta Doğu'yu kontrol altında tutabilmek ve oradaki rejimleri Amerikan çıkarlarına yönelik olarak dizayn edebilmek.
Evet, isterseniz biraz İsrail ile ilişkilere değinelim. Hı hı. Yine İran İslam Devrimi, Irak-İran Savaşı'ndan söz edelim. Hı hı. Daha sonra Soğuk Savaş sonrası politika belirleyicilerine geçelim.
Tabii. Amerika'nın Orta Doğu politikasında etkili olan birkaç unsur var. Bir tanesi İsrail Devleti'nin kuruluşu başlı başına. İsrail Devleti'nin kurulmasından yaklaşık yarım saat, kurulmasından hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i tanıdığını, arkasından da Sovyetlerin tanıdığını görüyoruz. İsrail'in tanınması bile Orta Doğu noktasındaki bir rekabeti gösterir. Ama bu tanınmayla birlikte Arap savaş uçaklarının İsrail'i bombalaması başlar ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'ni, ki orada aslında tercihi İsrail'dir ve İsrail'den yana İsrail'in güvenliği noktasında bugüne kadarki duruşunu korumuştur. Bütün projelerine bakıldığında Amerika'nın öncelikli oradaki hedefi İsrail'in güvenliğidir ve İsrail'in ortaya koyduğu politikaların gerçekleşmesidir. 1948'den itibaren İsrail Devleti'nin kat ve kat büyümesinin nedeni budur. Ve yine Birleşmiş Milletler'de İsrail'in yaptığı bir takım savaş suçlarına rağmen orada Amerika tarafından korunması, veto edilmek suretiyle yine bunun bir göstergesidir. Dolayısıyla birinci faktör burada İsrail'dir. İsrail, Amerika açısından bir anlamda da çelişkidir Araplarla olan ilişkilerine bakıldığında, ki mesela burada 73'teki savaş oldukça belirleyicidir. 73'teki savaşta biliyorsunuz kısmi bir Arapların orada zaferi var ve ambargo var. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne zaten uygulamaya koyduğu Nixon doktrini çerçevesinde de daha temkinli, biraz daha dolaylı politikalar izlemeye itiyor ve Arapları kazanmaya yönelik politikalarındaki bir dönüşümde orada kendisini gösteriyor. İkinci husus Sovyet faktörü dedik. Burada yine Soğuk Savaş dönemi boyunca Sovyetlerin hem Suez kanalında ortaya koyduğu tavır hem de Arap-İsrail savaşlarında ortaya koyduğu tavır Arap devletleri üzerinde etkisini gösteriyor. Mesela 1955'te biliyorsunuz Bağdat Paktı kuruluyor. 59'da Irak'ın Bağdat Paktı'ndan çıkmasındaki etkili faktörlerden biri Sovyetlerdir. Yine Suriye faktörünü de orada gözünde bulundurduğumuzda Amerikan projelerini orada bir anlamda sabote eden ya da karşı duruş ortaya koyan ülke pozisyonundadır. İran'ı söylediniz. İran aslında 2. Dünya Savaşı sonrası bu biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda İngilizler ve Sovyetler tarafından işgal evet. ediliyor. 46'da Sovyetler
Almanlar tarafından da tabii,
işgal edildi. 46'da Sovyetler çekiliyor ama sonuçta bu işgal İran'ı Amerikalılarla daha yakın bir ilişki sürecine itiyor. Ve burada Şah faktörü Amerika'nın bölgedeki çıkarlarının korunması kadar Sovyetler Birliği'nin çevrelenmesi noktasında da oldukça önemli. 50'li yılların sonunda İran'da başlatılan nükleer faaliyetlerin oradaki asıl başlangıç nedeni de yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetleri çevreleme politikasının bir sonucudur. Bu ne zamana kadar devam ediyor? 79 İran İslam Devrimi'ne kadar. İşte 79'daki İran İslam Devrimi ve Afganistan'ın Sovyetler tarafından işgali Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaylı politikalardan ki Nixon'la birlikte net bir şekilde kendisini gösteren bu politikalardır. Detant süreci de burada hız kazanır. Ama 80'den itibaren Carter doktrini ile birlikte daha müdahaleci bir Amerika vardır. Daha sert bir Amerika vardır ve burada tetikleyici rolü de İran ve Afganistan oynar. Amerika'nın Orta Doğu'daki işte özellikle ülke İslam'a yaklaşımı da ki burada Yeşil Kuşak evet. projesi çerçevesinde ve kökten dinciler olarak ya da radikaller olarak adlandırılan kesimlere yönelik politikası da burada daha farklı bir seyir içerisindedir. İstiyorsanız daha sonra devam edelim.
Evet daha sonra evet. devam edelim ama öncelikle Soğuk Savaş sonrası neler değişti? Kısaca bir değinelim. Bir telefon bağlantımız olacağını belirtmiştik yayına başlarken. Oya Akgönenç Mugüsittin telefon attığımızda sizden bu sorunun cevabını alalım. Hemen Oya Hoca'ya dönelim.
Soğuk Savaş sonrası Amerika'nın politikasının değişmesindeki temel nedenlerden biraz önceki bahsettiğim İran İslam Devrimi ve Afganistan'da izlenen politikalar ve bu noktada Sovyetlerin çöküşüyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Yeşil Kuşak Projesi dahil olmak üzere uygulamaya koyduğu bütün politikaları yeniden revize etmek istemesidir. Yani 80'lerde radikal İslamcı gruplara orada bir takım yardımlarda bulunan Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül ile birlikte bu politikasında keskin bir dönüşme gitme ihtiyacı hisseder. Yani radikal gruplara destekten daha ılımlı evet. gruplara desteklere ki burada mesela 2003'te Rand Corporation'ın yayınladığı rapor bunu adını koymuştur ama daha öncesi itibariyle de Amerika'nın 4 farklı İslam ülkelerindeki gruplara yaklaşımı çerçevesinde bir politika izlediği de aşikardır. Ve Amerika'nın tarihin sonu Medeniyetler İttifakı büyük satranç tahtası bağlamında ortaya koyduğu yeni tezlere bakıldığında aslında hedefin ağırlıklı olarak da bu Türk-İslam coğrafyası ve Orta Doğu yine olduğu görülür.
Evet. evet. Biraz sonra bunları ayrıntı Tabii. olarak değerlendirelim. Programa başlarken Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerini değerlendirmek üzere bir telefon bağlantımız olacağını belirtmiştik. Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Oya Akgönenç Muhisettin telefon hattımızda. Merhaba Sayın Akgönenç.
Merhaba efendim, iyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz.
Hocamıza ben de hoş geldiniz demek istiyorum.
Hoş bulduk Mehmet Seyfettin. Nasılsınız?
Sağ olun Sayın Hocam.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Afrika politikalarında petrol üretim istikrarı ve enerji koridoru güvenliğinin etkileriyle bu stratejide kullandığı araçlar konusunda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz Sayın Akgönenç?
Şimdi her şeyden önce Kuzey Afrika deyince tam kimi kastediyoruz onu belirlemekte fayda vardır. Çünkü Amerika'nın Mısır'a karşı olan tutumu ve Amerika'nın Libya, Tunus'a, Cezayir'e karşı olan tutumları çok farklı. Birbirinden büyük değişiklikler göstermektedir. Bugün Amerika bütün kusuruyla, her şeyiyle Mısır'ı korurken, adeta onun kusurlarını hoş görürken, kendisi için direkt bir tehlike arz etmediği halde Libya'ya her zaman için son derece negatif bir yaklaşımla yaklaşmıştır. Şimdi bunun da tarihi bir geçmişi vardır. Şöyle söyleyeyim. 1876'lardan itibaren yani Amerika'nın ilk defa o tarihlerde Kuzey Afrika ülkeleriyle temasta olduğu dönemlerdir. Onların yıldızı hiçbir zaman barışmamıştır. Daima bir sıkıntı, bir çekişme içinde olmuştur ve çatışmayla başlayan bir danışıklıktır. Nitekim de Kadafi'nin sonu da şöyle diyebiliriz, Amerika'nın elinde olmuştur ve feci bir sondur. Peki Libya'da ne var sualini sormakta yarar vardır. Herkes enerji diyebilir ama bunun boyutu da çok önemli. Libya adeta bir petrol ve doğalgaz denizi üstünde oturmaktadır. Yani yukarıda ne kadar çöl varsa aşağıda da o kadar petrol var. Ve sadece bu petrol ve doğalgazdan ibaret değil, bir de çöldeki güneş ışınmasının kullanılarak enerjiye dönüşmesi hali var ki bunun üstünde de Almanya çalışmaktadır. Şimdi Amerika'ya gelelim. Amerika böyle büyük, zengin bir kaynağı hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Yani şu anda Amerika'nın bu kadar çok petrole ihtiyacı olmasa bile böyle bir rezervin kendi kontrolünde belli bir şekilde durmasını ister, en azından kendisinin orada söz sahibi olmasını ister. Dolayısıyla bir taraftan Irak'taki, Basra Körfezi'ndeki dünyanın belki de en kıymetli petrolünü işletmekle, çıkartmakla meşgul. Bir taraftan Hazar Denizi içindeki olayları sıkı takipte ve bir taraftan da bu Libya'daki durum üzerinde dikkatli durmakta. Nitekim şu anda Libya paramparça halde. Yani sözüm ona, bir diktatörü deviriyoruz şeyiyle içeriye girdiler. Bunu girenler Fransızlardı, İtalyanlardı, İngilizlerdi. Amerika'ydı. Daha sonra da işte oradaki sivilleri kurtarmalıyız, İşte diktatörden kurtulunmalıdır şeklinde dünya kamuoyu oluşturularak harekete geçildi. Devreye NATO ve her şey sokuldu ve Libya parçalandı. Libya parçalandıktan sonra ama hakikaten parçalandı. Şu anda neredeyse 32 parça desen yeridir. Yani ne kadar kabile varsa, ne kadar aşiret varsa neredeyse kendi başına olacak şekilde harekete geçti. Neyse, şu anda 3 noktada toparlanmış durumda. Ama ne olursa olsun bu demektir ki Libya'nın nereden bakarsan bak 3 bölgeye bölünmesi riskinin çok büyük olduğu ortaya çıkmış oluyor. Buna rağmen de karışıklıklar hala durmuyor. Çeşitli sebeplerle herkes birbiriyle kavga içinde. Daha evveli gün Amerika orada bombardıman yaptı. Şu dikkate hemen izlenmeli. Pardon bir dakika. Amerika bombardıman yaptıktan sonra Libya Dışişleri galiba başbakandı. Şöyle bir söz söyledi. Amerika'nın müdahalesine minnettarız. Biz olayı durduramıyorduk, kontrol altına alamıyorduk. Lakin Amerika'nın yardımını sadece hava yardımı olarak kalmasını temenni ederiz. No boots on the ground şeklinde, yani alanda askerini istemiyoruz anlamına gelen de bir ifade kullandı. Şimdi bunu hiç kimse garantileyemez. Amerika Johnny'nin ölmemesini ister ama eğer oradaki petrol çıkarları çok sıkı bir şekilde tehlike altına giriyor şeklinde bir hisse kapılırsa oraya Amerikan askeri de girer diye düşünüyorum.
Evet. Teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için Sayın Profesör Doktor Oya Akgönenç Muhisittin. Sayın Erol, sizin
diliyorum.
Teşekkür ederiz. Sayın Erol, sizin Amerika'nın Kuzey Afrika politikalarına ilişkin eklemek istedikleriniz varsa onları
hocam alalım. Çok güzel bir şekilde izah etti. Bu Kuzey Afrika boyutundaki politikalar aslında Büyük Orta Doğu projesinden çok bağımsız düşünmemek lazım. Nitekim Ralph Peterson 2006'da yazdığı o kanlı sınırlar makalesine ve orada çizdiği haritaya bakıldığında Kuzey Afrika'da da buradaki devletlerin yeniden bir revizyona tabi tutulduğu, oradaki devletlerin aynen Orta Doğu'daki diğer devletler gibi, ki buna Türkiye'de dahil, bölündüğünü ve yeni bir Amerikan Orta Doğu'sunun inşa edilmeye çalışıldığını görürsünüz. Dolayısıyla Amerika'nın genel anlamda ortaya koyduğu politikanın bir parçasıdır. Yani Cebeli Tarık Boğazı'ndan başlar, Süveyş Kanalı, Basra Körfezi ve oradan Bering Boğazı'nı, pardon Bering diyorum, Hazar Denizi falan da var. Bu Güney Çin Denizi'ne doğru orada işte Bangladeş'i,
biraz daha genişletildiğini mi söylemek istiyorum?
Evet, Bangladeş'i, Myanmar'ı da içine alan, o coğrafyaya kadar uzanan bir hattır bu. Yani başlar İspanya ya da Fas sınırlarından, oradaki Cebeli Tarık'tan Margaret'de alır. Tabii. Çin sınırlarına, aşağısındaki Güney Asya'ya kadar uzanır. Dolayısıyla çok geniş bir coğrafyayı içine alan bir proje. Şimdi burada Kuzey Afrika ve Orta Doğu boyutuyla bakıldığında Ralph Peters şöyle bir şey der o Kanlı Sınırlar makalesinde. Bizim batılı müttefiklerimizin Birinci Dünya Savaşı sonrası çizdiği bu sınırlar, ki Sykes-Picot ile burada daha çok özdeşleştirilir ve Sykes-Picot'un 100. yılındayız biliyorsunuz. Sadece bölgeye istikrarsızlık ve savaş ve kan getirmiştir der. Şimdi böyle bir çıkışı var. Ne olacak peki? Biz bu sınırları değiştirip coğrafyanın kendi gerçeklerine uygun olarak oturup yeni bir harita dizayn etmeliyiz der. Yani klasik böl, parçala, çatıştır, yönet mantığı burada bir kez daha devrededir. Dolayısıyla Kuzey Afrika boyutunu bu projeden bağımsız düşünmemek gerekiyor. Nitekim Libya, Kaddafi sonrası şu an en aşağı 3'e bölünmüş vaziyette ve orada bir takım işte faktörler, tabii,
orada.
DAEŞ zaten bu işin meşruiyet zemini noktasında adı, ki az önce belirttik. Afganistan ve Afganistan'ın işgali ve orada Amerika'nın uygulamaya koyduğu politika aslında Amerika açısından Soğuk Savaş sonrası dönemde uygulayacağı politikalarla ilgili hem strateji hem de araçlar bağlamında çok iyi bir laboratuvar görevi görüyor. Yani bugün radikal İslamcı grupları orada bir gerekçe gösteriyor ve dünyanın her tarafında bu gruplara yönelik olarak
uluslararası IŞİD, terörizmi.
Aynen, uluslararası terörizm. Ki Amerika'nın 2001'de Bush doktrini olarak adlandırdığı önleyici savaş doktrininin temelinde, evet, de bu yatar. Bir ikinci husus, Afganistan'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri başarısız devletler kavramını ön plana çıkartır. Biliyorsunuz haydut devlet, başarısız devlet, değil mi?
Evet.
Bütün bunlara bakıldığında ve o anlamda söylediği şey şudur. Dünyada istikrarın sağlanabilmesi için bu başarısız devletlere müdahale edilmesi ve bunların uluslararası sisteme bir şekilde dahil edilmesi. Yani bir anlamda yeni bir mandacılık burada yaklaşımı söz konusudur. Ve Afganistan, Irak bu anlamda, Suriye'nin gündeme gelmesi, Libya ve benzeri bütün bu hususlar başarısız devletler kavramı çerçevesinde ortaya konulur.
Terörist ve başarısız devletler.
Aynen, ve Büyük Orta Doğu'da da bir temel husus da şudur. Etnik ve mezhepsel fay hatları çok etkin bir şekilde kullanılır.
İsterseniz buradan biraz daha ayrıntılı olarak Irak'a girelim. Afganistan işgalini biraz detaylı konuştuk.
Evet.
Irak işgal edildi. Evet. Aslında Soğuk Savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya yönelik politikalarında Körfez Savaşı'nın ve 11 Eylül'ün önemli olduğunu görüyoruz. Evet. Politika değişikliklerinde, evet, meşruiyet, evet, kazandığı, aynen, bir dönüm noktası bunlar. Irak işgalinden söz edelim ve Irak'ın geleceğinin, Orta Doğu geleceğinde bölgeye etkileri konusuna değinelim. Bu şekilde de programımızı,
tabii,
kapatalım.
Tabii.
Son sorumuz bu olsun.
Şimdi baktığımızda Irak ve Suriye, ki ikisi birbirinden pek ayrı düşünülemez.
Evet.
Orta Doğu dizaynındaki kilit ülkeler. Yani siz Irak ve Suriye, ki bunlar aynı zamanda birer zayıf halkadır, bunlara müdahale etmeden siz coğrafyayı yeniden dizayn edemezsiniz. Çünkü bu ülkelerin şöyle bir özelliği vardır. Mezhepsel bağlamda heterojendir. Mesela nedir? %60 civarında Şii ağırlıklıdır Irak'a, evet, bakıldığında. Diğerleri Sünni'dir. İçine bakarsınız, Araplar, Kürtler, Türkmenler boyutuyla orada her an çatıştırılmaya hazır bir yapı vardır. Şimdi o yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısız devletler kapsamında Irak'a müdahalesi bir tesadüf değil. Bu bir. İkincisi, Irak'a müdahale Basra Körfezi'ni, İran'ı ve bölgedeki diğer Orta Doğu devletlerini kontrol edebilme için oldukça önemli bir avantaj sağlar. Bu çok önemli, ki Soğuk Savaş'ın özellikle Nixon sonrası ve Carter dönemi itibariyle bakıldığında Basra körfezi noktasında Amerika Birleşik Devletleri arasından ciddi bir takım tehditler, sinyal algıları söz konusudur. Nitekim İran İslam Devrimi bu tehdidi teyit eder Amerika açısından ve Afganistan'ın işgali, çünkü oradan Basra Körfezi'ne inme ihtimali vardır Sovyetlerin. Bir üçüncü husus, burada Irak açısından bakıldığında bölgedeki devletleri yeniden yönet bazında önemli bir adrestir. Yani Irak'a bakıldığında Irak şu an orada bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Suriye krizine baktığımızda aynen Irak'taki benzer, mesela Kürt devleti noktasında yaklaşım. Orada Sünni Şii olarak kendisini gösterir Irak'ta, ama şeye bakıldığında daha çok Alevi ve Sünni bağlamında orada bir çatışma vardır, ama sonuçta mezhepsel bazda bir çatışma vardır. Bundan dolayı Irak Amerika'nın Orta Doğu'ya ve Orta Doğu üzerinden bütün dünyayı dizayn etmede kullandığı etkin bir adrestir. Bir diğer husus, Irak'taki oluşan istikrarsızlık ortamı bölge devletlerini Amerika'ya bir anlamda mahkum etmeye yöneliktir. Bakın bu çok önemli.
Bu çok önemli, evet.
Nedenine gelince, Irak yeni bir nüfuz mücadelesi alanına dönüşmüştür. İran'ın Irak'taki artan varlığı, İran tehdidini Körfez bağlamında Irak üzerinden daha etkin bir, görünür bir hale getirmeye başlamıştır. Bu da Körfez devletlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru kaçınılmaz bir şekilde
itmekte.
Ve burada tabii şu da var. Bu durum Türkiye'de bir olumlu katkı sağlamıştır ki bugün Türkiye Körfez arasındaki ilişkilerin İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Ordusu üzerinden geldiği noktada bunu teyit ediyor. Dolayısıyla Irak ve Suriye bundan sonraki süreçte Orta Doğu ve yeni dünya düzeni yapılanmasında oldukça belirleyici bir yere sahip ve Amerika Birleşik Devletleri de kolay kolay ne Irak'tan ne de bu anlamda Suriye Orta Doğu politikalarından vazgeçmez.
Aslında son derece kilit bir noktaya geldik. Konuyu da tamamlayamadık. Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan ve İran konusunu biraz daha açarak devam edecektik. Önümüzdeki programda devam etmeyi umuyorum. Olur. Teşekkür ediyorum Sayın Mehmet Seyfettin Erol. Sevgili dinleyiciler, bu programda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikaları değerlendirdik. Süremizin de sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Orta Doğu'nun bir başka konusunu ele alacağız. Yeniden buluşuncaya kadar huzurlu bir hafta dileyerek ayrılıyoruz. Esen kalın.
Huzur arayan topraklar.